Ayrım 3. Özgürlük Yolları 1. Akılça. Jean-Paul Sartre. Sayfa 25. 2. Boris kırmızı beyaz damalı örtüye bakarak Mathieu Delaroy'u düşünüyordu. Aslında iyi bir çocuk dedi kendi kendine. Orkestra susmuştu. Havada mavi bir renk dalgalanıyor, insanlar alçak sesle konuşuyorlardı. Boris bu daracık salondakilerin hepsini tanıyordu. Bunlar orada eğlence aramıyorlardı. Hepsi işlerinden çıkıp gelmişlerdi. Karınları aç, yüzleri asıktı. Lola'nın karşısında oturan zenci, Paradis'te şarkı söylüyordu. Şu kenarda, yanlarında kadınlarıyla oturanlar, Nenet'in müzisyenleriydi. Herhalde beklemedikleri olağan dışı bir şey olmuştu. Belki yaz için iyi bir iş ayarlamışlardı. Geçenlerde yarım ağızla İstanbul'daki bir gece kulübünden söz ettiklerini duymuştu. Çünkü bu gece şampanya açmışlardı. Oysa çoğu kez cepleri delik olurdu. Şu açık sarı saçlı kız da bir yerde bir uzak doğu dansı yapıyordu. Puro içen, uzun gözlüklü adamın Toloze Caddesi'nde bir gece kulübü vardı. Polis geçen hafta kulübü kapatmıştı. Ama adamın hükümette sözü geçer tanıdıkları vardı ki bugün yarın tekrar işe başlayacağı söyleniyordu. Boris ciddi ciddi oraya bir gidip bakmadığına pişman olmuştu. Açılır açılmaz gidecekti bir gece. Adam uzaktan pek tatlı görünen ufacık tefecik bir oğlanla burun buruna oturuyordu. Oğlan sarı saçlı, ince yüzlüydü ve yapmacık hiçbir tavrı yoktu. Boris ikide bir peşine takılan bu sapık oğlanlardan hiç hoşlanmıyordu. Ama İviç fena mı diyordu? Onların hiç olmazsa herkesten başka türlü görünmeye cesaretleri var. Boris kız kardeşinin fikirlerine çok değer verirdi. Onun için bir süredir bu adamları hoş görmek için kendini zorluyordu. Zenci karnabahar yiyordu. Boris karnabahar sevmem diye düşündü. Uzak doğu dansları yapan kızın yediği yemeğin adı neydi acaba? Esmer bir salçası vardı. Lezzetli bir şeye benziyordu. Masa örtüsünün üzerinde kan kırmızı bir leke vardı. Güzel, pırıl pırıl bir kırmızı. Sanki örtünün orasında saten bir yama vardı. Lola lekeli yere biraz tuz serpmişti. Lola titiz kızdı. Tuz şimdi pembeleşmişti. Tuz lekeyi emmezdi ki, çıkarmazdı ki lekeyi. Bunu Lola'ya söylemeliydi. Ama söylemek için konuşmak gerekti. Boris konuşacak durumda olmadığını hissediyordu. Lola yanında yorgun ve sıcacık oturuyordu ve Boris ağzını açıp tek söz edemiyordu. Sesi çıkmıyordu. Dilsiz olsaydım işte böyle olacaktım herhalde. Ne tuhaf şeydi bu. Sesi pamuk gibi yumuşak boğazında dolaşıyordu ve dışarı çıkamıyordu. Sesi ölmüştü. Boris düşündü. Mathieu'yu seviyorum ve bu düşünceyle birden keyiflendi. Eğer Lola'nın kendisine baktığını, tüm sol yanıyla, şakağından sol kalçasına kadar tüm bedeniyle hissetmeseydi, daha da rahat keyiflenecekti. Bu hırslı, iştahlı bir bakıştı. Lola insana başka türlü bakamazdı ki. Bu bakışla rahatsızdı. Çünkü bu bakışla insan yumuşak, anlamlı bir hareketler, gülüşler istiyor demekti. Oysa Boris'in kımıldayacak hali yoktu. Felce uğramıştı. Ama bu o kadar da önemli değildi. Lola'nın gözlerini görmüyordu. Kendisine baktığını biliyordu ama nihayet ona neydi? Bakıyorsa bu yalnız onu, Lola'yı ilgilendirirdi. Orada öylece yarım dönmüş olarak saçları gözlerinin içinde Lola'nın parmağının ucunu bile görmeden otururken onun kendisine değil de salona dans edenlere baktığını kurabilirdi pekala. Boris'in uykusu gelmemişti. Burada kendini çok rahat hissettiği için gevşemişti. Çünkü salondakilerin hepsini tanıyordu. Zencinin pembe ağzını görüyordu. Boris'in bu zenciye ayrı bir saygısı vardı. Çünkü bir gün zenci ayaklarını çıkarmış, ayak parmaklarının arasına aldığı bir kutudan kibrit çekip gene ayak parmaklarıyla sürterek yakmıştı. Boris hayranlıkla, "Bu hayvan dehşet bir herif," diye düşündü. Herkes ayaklarını elleri kadar ustaca kullanmasını öğrenmeli dünyada. Sol tarafı ağrımaya başlamıştı. Bakılmaktan da herhalde. Lola neredeyse ne düşünüyorsun diye soracaktı. Bu soruyu geciktiremezdi. Elinde değildi. Lola bunu vakti gelince sesinde o kendine özgü tonla soracaktı. Gerçekte hiç de zevksiz bir şey değildi. Boris damalı örtüye Lola'nın kadehine bakıyordu. Kız hafif bir şeyler yemişti. Şarkı söyleyeceği için akşam yemeği yemezdi. Bir bardak şarap içmişti. İhtiyarlamaktan dehşetli korktuğu için kendine çok dikkat eder, bir sürü ufak tefek kaprislerden bu uğurda sakınırdı. Bardağın dibinde şarap kalmıştı. Bulanık, tozlu bir kana benziyordu. Just If The Moon Turns Green'i çalmaya başlamıştı. Boris, acaba bu şarkıyı söyleyebilir miyim diye düşündü. Pigalle'de ay ışığında ağzında bir ıslıkla bir aşağı bir yukarı dolaşmak hiç de fena olmazdı. Mathieu ona, ıslık çalarken tıpkı bir domuza benziyorsun demişti. Boris kendi hayaline gülmeye başladı ve ne anasının gözü şu Mathieu diye düşündü. İçinden Mathieu'ya sevgi fışkırıyordu. Başını çevirmeden sol yanına bir göz attı ve Lola'nın koyu kırmızı ağır bir saç tutamının arasından görünen bakışlarıyla karşılaştı. İnsan bir bakışa pekala katlanırdı. Birisi aç, hırslı gözlerle baktığı zaman yüzünde hissettiği o tuhaf sıcaklığa alıştı mı insan artık üst yanı vız gelirdi. Boris gövdesini, boynunu, ensesini ve kızın o kadar çok sevdiği incecik zayıf yüzünü Lola'nın bakışlarına uslu uslu bırakmıştı. Buna karşılık o da kendi içine rahatça gömülebilir, içinden gelip geçen ve ona zevk veren minicik düşüncelerle keyfince oyalanabilirdi. Lola, ne düşünüyorsun diye sordu. Hiç. İnsan her zaman bir şeyler düşünür. Hiçbir şey düşünmüyordum dedi Boris. Çalınan parçayı sevdiğini ya da ne bileyim saksafon çalmak istediğini de mi düşünmüyorsun? İşte onun gibi saçma sapan şeyler. Gördün mü işte? Bana niye söylemiyorsun? Neler düşündüğünü bilmek istiyorum. Saçma sapan dedim ya, bunlar kimseye söylenmez. Saçma sapan ha? Tanrı sana dilini yalnızca filozofça, müthiş sözler söyleyesin diye mi verdi? Ona baktı ve gülümsedi. Onu seviyorum. Kızıl saçlı ve üstelik ihtiyar. Lola, ne tuhaf çocuksun dedi. Boris gözlerini yumdu ve komik bir tavırla boynunu büktü. Kendinden söz edilmesini sevmezdi. Bu karışık zor bir işti. İçinden çıkılmazdı. Lola öfkelenmiş görünüyordu. Ama bu onu çok fazla sevmesinden ve onun için kaygı duymasındandı. Bazen böyle anları olurdu. Elinde değildi. Sebepsiz korkular düşerdi içine. Boris'e bakar ve düşünürdü. Ne yapacağını bilemez, elleri titrerdi. Başta Boris şaşırmış, anlayamamıştı. Ama sonra alışmıştı. Lola ellerini Boris'in saçlarının arasına koydu. Burada kafanın içinde neler var merak ediyorum. Bu düşünce beni korkutuyor. Boris güldü. Neden? Sana yemin ederim ki orada temiz, suçsuz şeyler var. Biliyorum. Ama anlatamam ki sana. O suçsuz şeyler, bensiz gelip geçiyor. Onlara söz geçiremiyorum. Bütün o saçma sapan dediğin düşüncecikler benden alınmış, kaçırılmış şeyler. Anlıyor musun? Parmaklarıyla Boris'in saçlarını sımsıkı kavramıştı. Saçlarımı kaldırma dedi Boris. Alnımın meydana çıkmasını istemiyorum. Lola'nın elini aldı, bir an avucunda tuttu, sonra usulca masaya bıraktı. Bir an bakıyorum, yanımdasın dedi Lola. Benim yanımda olmaktan hoşlandığını sanıyorum. Sonra bir de bakıyorum, yoksun, gitmişsin. Nereye gittiğini anlayamıyorum. Hiçbir yere, işte yanındayım. Lola ona sokulmuş ta yanından bakıyordu. Hafifçe şiş, yorgun yüzünde o kederli şarkıları söylediği zamanki acıklı, sevecen anlamlar vardı. Kenarları biraz aşağı düşen kalın dudaklarını uzatmıştı. Bir zamanlar bu dudakları çok sevmişti. Bu dudakları kendi dudaklarında hissettiği an ona alçıdan bir maske üzerindeki sıcak ve ateşli bir ıslaklığı öpüyormuş gibi gelirdi. Şimdi Lola'nın yüzünü daha çok seviyordu. Bu yüz o kadar beyazdı ki insana gerçek değilmiş gibi gelirdi. Benden sıkılmıyorsun ya. Ben hiç sıkılmam ki. Lola için çekti ve Boris tuhaf bir zevkle bu kadar yaşlı olması ne kötü diye düşündü. Yaşını söylemez ama en azından bir 40 olmalı. Kadınların böyle yaşlı başlı olmasını isterdi. Bu ona güven veriyordu. Sonra yaş bu kadınlara ilk bakışta seçilmeyen korkunç bir incelik veriyordu. Ciltleri yılların yıprattığı o kıymetli deriler gibi oluyordu. Çabucak soluyor, çabucak yoruluyordu. Lola'nın kederli yüzünü öpmek istedi. Onun tükendiğini, ömrünü tükettiğini ve yalnız olduğunu düşündü. Hele kendisini sevdiğinden beri daha da yalnızdı. ona yardım edemem ki diye kendi kendini inandırmaya çalıştı. Şu anda onu o kadar sıcak, o kadar sevilmeye değer buluyordu ki. Lola, utanıyorum dedi. Sesi ağır, kalın bir kırmızı kadife gibi ağır ve yumuşaktı. Neden? Sen küçücük bir çocuksun, Boris. Bana bunu söylemen hoşuma gidiyor dedi. Son şarkında böyle bir parça var değil mi? Gazino kalabalık mıydı? Karma karışıktı. Nereden gelmişlerdi bilmiyorum ama acayip bir kalabalık vardı. Beni dinlerken asılmaya gidermiş gibiydiler. Öyle bozuldum ki sonra çıkarken alkışladılar ama. Usuldendir dedi Boris. Bıktım hepsinden. Bu hayvan sürüsü için şarkı söylemek midemi bulandırıyor. Evine davet edemediği orospulara şampanya ısmarlayan yılışık herifler. Geldikleri zaman nasıl sırıttıklarını görsen, kadının arkasında dururlar ve o otururken sandalyesini iterler. Sonra da sen şarkıya başlayınca rahatsız olmuş gibi seni şöyle bir yukarıdan aşağı süzerler. Lola birden, Boris dedi, ben ekmek param için şarkı söylüyorum, biliyorum. Eğer sonunun böyle geleceğini bilseydim sahneye adımımı atmazdım. Ama önceleri de müzik holde söylediğin zamanlar gene sesinle para kazanıyordun. Bir şey değişmedi ki. Aynı şey değildi, hayır. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Lola acele, biliyor musun diye konuştu. Hani benden sonra söyleyen o küçük oğlan var ya, yeni gelen. Onunla konuştum bu akşam. Hoş bir çocuk. Ama ben ne kadar Russam, o da o kadar Rus. Boris, içimi sıktığını sanıyor dedi. Ona sıkılmadığımı söylemeliyim. Ama bu akşam değil, bir başka akşam. Belki bir yerde Rusça öğrenmiştir. Lola, sen dedi. Onunla konuşursan Rusçanın ana dili olup olmadığını anlarsın. Babam Rusya'dan 17'de çıkmış. O zaman ben 3 yaşındaymışım. Lola düşünceli gözlerle baktı. Rusça bilmemen çok tuhaf dedi. Çekilmez diye düşündü Boris. Benden yaşlı olduğu halde bana aşık olduğu için utanıyor. Oysa bu çok doğal. İki kişiden biri daima öbüründen yaşlı olur. Hem bu daha da akla yakındı. Boris kendi yaşında bir kızı sevmesini bilmezdi ki. İkisi de genç olurlarsa sevişmeleri de çocuk oyununa dönerdi. Halbuki olgun kadınlarla aşk büsbütün başkaydı. Onlar sağlam olur, insanı idare etmesini bilirlerdi ve aşklarının kendine göre bir değişik kündesi olurdu. Boris Lola ile birlikte olunca vicdanı rahat ediyor, kendini temize çıkmış hissediyordu. Aslında Matthew ile birlikte olmayı ona yeğlerdi. Matthew olgun bir kadın değildi. Sonra oturup ona meraklı şeyler de anlatmıyordu. Yalnız bazen Boris kendi kendine Matthew'un kendisiyle arkadaşlıktan hoşlanıp hoşlanmadığını soruyordu. Matthew ilgisiz ve haşindi. Evet, erkekler aralarında gevşeyip kendilerini koy vermezlerdi. Ama gevşeyip yumuşamadan da insan birini sevdiğini, ona bağlandığını gösterebilirdi. Bin türlü yolu vardı bunun. Boris Matthew'un ona sevgisini anlatacak iki kelime söyleyebileceğini, bir küçük hareketle bunu pekala belli edebileceğini düşündü. Eviç'le birlikteyken Matthew bambaşka bir Matthew oluyordu. Boris birden Matthew'un Eviç'in mantosunu giymesine yardım ettiği sıradaki yüz ifadesini hatırladı ve içinde tatsız bir burkulma duydu. Matthew gülümsemişti o gün. Boris'in o kadar sevdiği o sert, haşin dudaklar yumuşak ve çocuksu bir gülüşle bükülmüştü. Ama düşüncelerinin burasında zihni birden kararıverdi ve hiçbir şey düşünmez oldu. Lola, İşte gene gittin dedi. Yüzüne kuşkuyla bakarak ne düşündün diye sordu. Boris istemeyerek Matthew Delary dedi. Lola kederli bir gülümsemeyle 40 yılda bir de beni düşünemez misin dedi. Seni düşünmeme gerek yok ki sen buradasın. Neden boyuna Delary'i düşünüyorsun? Onunla birlikte olmak mı istiyorsun? Burada olmaktan mutluyum. Burada olmaktan mı yoksa benim yanımda olmaktan mı mutlusun Boris? Ne fark var? Senin için fark yok ama benim için var. Ben senin yanında olduktan sonra nerede olursam olayım umurumda değil. Zaten ben seninle birlikteyken mutlu olmuyorum ki. Boris birden şaşırdı. Nasıl? Diye hayretle sordu. Benim duygularıma mutlu olmak demezler. Bunu biliyorsun sen de. Bunun adı başka. Ve bu duyguyu sen de tanıyorsun. Matthew Delary ile birlikte olduğun zaman yüzünün ne hale girdiğini gördüm. Onunla birlikteyken yerde mi gökte mi olduğunu fark etmiyordun. Ama aynı şey değil ki. Lola ona yıpranmış güzel yüzünü yaklaştırdı. Bana bak küçük sersemim benim. Ona bu kadar düşkün oluşunun sebebini anlat bana. Bilmem. Hem dediğin kadar da değil. İyi insandır. Lola, canım sana ondan bahsetmek istemiyor. Çünkü sen daha baştan ondan hoşlanmadığını söyledin. Lola hoşgörücesine güldü. Şuna bakın hele, bana küsmüş. Bebeğim, ben sana ondan hoşlanmıyorum demedim. Yalnızca onda bu kadar ilgi çekici, bu kadar olağanüstü ne bulduğunu anlayamadım baştan beri. Ama sen anlat, ben anlamaya hazırım. Boris, yalan diye düşündü. Anlatmaya kalkışsam iki söz söylemeden zırıltı çıkarır. Çekingen, çok sempatik bir kere diye başladı. Bunu her zaman söylüyorsun zaten. Ben senin yerinde olsam onu anlatmak için başka bir sözcük seçerdim. Bana zeki olduğunu, kültürlü olduğunu söyleyebilirsin. Ama sempatik olduğunu... Hayır, tabii ben kendi fikrimi söylüyorum. Benim için sempatik insan mesela Morris gibidir. Apaçık, besbelli. Halbuki o insanı tedirgin ediyor. Çünkü iyi mi, kötü mü anlamıyorsun. İnsanları aldatıyor hep. Bak mesela elleri. Ellerinde ne var? Ben ellerini beğenirim onun. Kocaman, iri elleri var. İşçi elleri. Ağır işler yapmış gibi hep titrer durur. Evet öyle ne olmuş? Ne mi olmuş? İşte gördün mü bak, elleri gerçekten işçi eli değil. Onun koca pençesiyle bir viski kadehini tuttuğunu görüyorum bazen. O sırada sert ve zevk düşkünü görünüyor. Fakat içmesini görmeye katlanamıyorum. O acayip şekilsiz ağzıyla içmesini. Anlatabiliyor muyum sana? Onu çok tatsız ve ruhsuz buluyorum. Gözlerine baktığın zaman zekasını ve bilgisini görebiliyorsun ama o kadar. O hiçbir şeyi tam sevemez. Ne yemeği, ne içmeyi, ne de bir kadınla yatmayı. Her şeyi uzun uzun düşünecektir. O sesine benziyor zaten. O asla aldanmayan, her şeyin en iyisini bilen ukala sesine. Evet, işi bunu gerektiriyor. Bir alay çocuğa bir şeyler öğretecekse insan. Ama ben çocuk değilim. Bu ses beni öldürüyor. Anlarım. İnsan birinden biri olur. Ya eşeğin biri olur, ya kültürlü, saygıdeğer, nazik, zarif bir öğretmen. Ama ikisini birden olmak isterse insan... Bilmem, belki ondan hoşlanacak kadınlar da vardır. Ama bana çekilmez geliyor. Açıkçası onun bana o koca işçi elleriyle sarılırken bir yandan da o soğuk ukala gözleriyle bakması dayanılır şey değil bence. Lola nefes nefese kalmıştı. Boris, onu bu kadar sinirlendiren nedir ki diye düşündü. Ama rahatsız olmamıştı. Onu seven iki insanın ayrı ayrı birbirini sevmesi şart değildi. Ve hatta biri öbürünü kötüleyebilirdi. Lola daha yumuşak devam etti. Seni anlıyorum dedi. Hak veriyorum. Sen onu benim gözlerimle göremezsin. Senin öğretmenin de seni etkilemiştir. Bu o kadar belli ki. Mesela sen insanların giyimine kuşamına çok önem verirsin. Kimseleri beğenmezsin. Oysa o her zaman dökülüyor. Taktığı kravatları bizim otelin kapıcısı beğenip takmaz. Ama sen bunu görmüyorsun bile. Boris kendini yorgun ve bıkkın hissetti. İnsanın canı üstü başıyla uğraşmak istemiyorsa bu demektir ki giyime önem verse de olur, vermese de. Ama hem giyinip süslenip herkesin gözünü boyamak ister hem de gene dökülürse, gene pasaklı, gene çirkin olursa buna dayanılamaz. Bu farkı anlamalısın. Sen herkesin gözünü çok güzel boyuyorsun ama küçük keçi seni dedi Lola. Boris alçak gönüllülükle bana neyin yakıştığını bilirim dedi. Sonra üzerinde mavi kazağı olduğunu hatırlayarak birden memnun oldu. Güzel bir kazaktı bu. Lola onun eline almış, oynuyordu. Boris kadının avucunda sallanıp kıpırdayan kendi eline bakarak bu benim elim değil diye düşündü. Tavada kızarmakta olan bir hamur tatlısına benziyor. Elini unutmuştu. Duymuyordu onu. Bu oyun hoşuna gitti. Elini yeniden duyabilmek için bir parmağını kımıldattı. Parmağı Lola'nın avcuna değdi. Lola başını kaldırdı, mutlu gözlerle baktı. Boris huzursuz. Beni rahatsız eden bu işte, diye düşündü. Eğer Lola bu kadar azla yetinmezse, bu kadar tok gözlü olmasa, insan ona karşı daha da rahat sevgi gösterebilir. Onun rahatını kaçıran buydu. Yoksa herkesin içinde elini kırkını geçmiş bir kadının elinde oyuncak etmekten hiç rahatsız değildi. Zaten epeyden beri insanların ilgisine alışmıştı. Hatta yalnızken bile Mesela metroda insanlar ona tuhaf bakışlarla bakar, küçük işçi kızlar yüzüne bakıp gülerlerdi. Lola birden bana ona neden böyle hayran olduğunu hala anlatmadın dedi. Lola böyleydi. Bir kere başladı mı artık çenesini tutmayı bilmezdi. Boris onun şu anda ıstırap çektiğini biliyordu. Ama o için bu ıstıraptan da memnundu. Boris baktı, kadının yüzü mavimsi ışıkta, mavimsi beyaz görünüyordu. Ama gözleri sert ve haşindi. Haydi söyle. İyi çocuk dediğim ya işte, diye Boris inledi. Öf, beni şaşırtıyorsun. Hiçbir şeye bağlanmıyoruz sonra. Hiçbir şeye bağlanmamak özenecek bir şey mi sence? Sen de hiçbir şeye bağlanmıyor musun? Hayır. Ama ne de olsa, hiç olmazsa bana bir parçacık bağlısın değil mi? Canım, sana bağlıyım tabii. Lola çok üzgün görünüyordu. Boris başını çevirdi. Lola böyle kederliyken ona bakmayı canı istemezdi. Kadın kendini yiyip bitiriyordu. Bu saçma bir şeydi. Ama Boris'in elinden ne gelirdi? O kendi payına düşeni yapıyordu. Lola'yı aldatmıyordu. Ona her gün telefon ediyor. Haftada 3 gece onunla buluşuyordu. Sumatra'nın kapısında onu bekliyor. Sonra onunla yatıyordu. Üst yanı Lola'nın bileceği şeydi. Biraz yaşın da etkisi vardı herhalde. Yaşlılar bir başka tutkulu oluyorlardı. Sanki yaşamlarıyla kumar oynuyorlardı. Bir gün Boris ufacık bir çocukken sofrada kaşığını düşürmüştü. Ona eğil de al demişler. Boris inat etmiş, almamak için çırpınmış, kıyamet koparmıştı. O zaman babası pekala o halde ben alırım demişti. Boris zorlukla eğilen iri bir beden, çıplak bir kafa ve kanter içinde inildeyen yaşlı bir yüz görerek birden bunun çok çok büyük bir saygısızlık olduğunu hissedivermiş ve hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. O günden sonra Boris ihtiyarları kımıldaması zor, iri, ağır ve kutsal varlıklar olarak kabul etmişti. İyildikleri zaman orta yerinden kırılıverecekler sanırdı. Yanlış bir adım atıp sendelediler mi, gülmek isteğiyle kutsal bir varlığa saygısızlık etmiş olmanın korkusu arasında bocalar şaşırırdı. Ve nihayet gözler yaşlandı mı, şimdi Lola'nın gözleri gibi nereye bakacağını, ne söyleyeceğini bilemezdi. Bir ihtiyarın gözyaşlarında mistik bir şey vardı. Sanki insanlığın kötülüklerine ağlayan Tanrı'nın gözyaşlarıydı bunlar. Boris bir yandan da Lola'yı bu kadar tutkulu, böylesine duygulu olabildiği için beğeniyordu. Matthew her zaman insanların duygulu ve hırslı olması gerektiğini söylerdi. Descartes de aynı şeyi söylemişti. Düşüncelerini yüksek sesle devam ederek, "Matthew çok hırslıdır," dedi. Ama gene de bir şeye bağlanmadan yaşayabiliyor, özgür kalabiliyor. Ona bakarsan ben de özgürüm. Çünkü senden gayrı hiçbir şeye bağlı değilim. Boris yanıt vermedi. Lola ısrarla, söyle değil miyim diye sordu. İkisi aynı şey değil. Anlatması çok zordu. Lola özgür olamazdı. Çünkü kendi kendisine sahibi değildi. Kurbandı o. Ve başka türlü olabilme şansı da yoktu. Bütün bunlar onun işini zorlaştırıyordu. Üstelik eroin kullanıyordu. Ne var ki bu kötü bir şey değildi. Hatta belki iyiydi. Boris bundan İviç'e söz etmişti. Ve onunla bunun Lola için iyi olduğuna karar vermişlerdi. Ama her şeyin bir yolu yordamı vardı. İnsan eroini intihar etmek için ya da umutsuzluktan, kendini kaybetmek için ya da özgür olduğuna inanmak için kullanırdı. O zaman onun eli öpülürdü. Oysa Lola onu açgözlü bir iştahla, yığınla alıyordu. Bu onun keyfiydi. Zaten zehir almadığı anda yoktu ya. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 33.